Galatasaray sanki Avrupa'nın Kasımpaşası gibi. Fenerbahçe Mourinho ile bence devam edecek ve sonraki sezonda Mourinho ile devam etmeli. Galatasaray bu hakemleri hırsız demedi mi? Yabancı var geldi, bununla ilgili olarak tahkime gitmediniz. Şimdi mi peki yabancı hakem konusunda tahkime gidiyorsunuz? Fenerbahçe bugün yabancı hakemin geldiği noktada derbi mücadelesini kaybederse...
Ersin Düzen, merhaba.
Merhaba Cenk.
İlk öncelikle yeni kanal hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bizleri bu kanalda neler bekliyor acaba?
Öncelikle tüm izleyicilerimize bizimle beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Aslında bir öz eleştiri yapmam lazım. Çünkü yıllardır sektördeyim ama kendime ait bir YouTube kanalım yoktu. Uzun zamandan beridir planladığımızı böylelikle hayata geçirmiş olduk. Bundan böyle kendime ait bu özel kanalda izleyicilerimizle de birlikte olacağım. Haftalık değerlendirmelerimiz olacak. Gündem, özel haberlerimiz. Aynı zamanda yeri geldiğinde konuklarımızla birlikte güzel bir kanal olmasını arzu ediyoruz. İzleyicilerimiz de abone olurlarsa ve yayınımızı beğenirlerse biz de tabii ki çok mutlu oluruz. Sağ olsunlar, bu zamana kadar kariyerim boyunca çok güzel bir ilgi gördüm ve bu ilginin bu kanalla beraber de devam etmesini arzu ediyorum.
Dün Avrupa maçları oynandı. Bir tarafımız hüzünlü, bir tarafımız da mutluydu. İlk önce istersen Galatasaray'dan bahsedelim. Hırslı bir Osimhen vardı ama futbolu eleştirilebilecek bir Galatasaray ve Okan Buruk vardı sağ kenarında. Sen ne düşünüyorsun?
İşin özeti, Galatasaray hayal kırıklığı yarattı. Hangi anlamda hayal kırıklığı? Maçın berabere bitip elenmesi değil tabii ki. Aslında Azi Alkmaar eşleşmesi Galatasaray tarihi açısından tam bir felaket olabilirdi. 6 gol yemesine rağmen yine de daha felaket bir sonuçla da karşılaşabilirdik doğrusunu söylemek gerekirse. Bu sezon Young Boys maçıyla başlayan ön elemelerde saf dışı kalan bir Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ise her maçta gol yordu kalesinde. En son Tottenham'ı yendi ve uzun zamandan beridir de galibiyet alamayan bir Galatasaray ile karşılaşıyoruz. Galatasaray'ın maçlarını izleyenler Avrupa'da sıkılmazlar. Pozisyon vardır, goller vardır, heyecan vardır, aksiyon vardır. Ama Galatasaray sanki Avrupa'nın Kasımpaşası gibi. Ne alaka diyebilirsiniz? Kasımpaşa şu anda Süper Lig'de maçlarında en fazla gol olan takım. Galatasaray'a bakıyorsun, Avrupa'da keza aynı şekilde. Yani hiç Galatasaray'la alakası olmayan bir futbol sever bile bu takımın maçını izlediğinde keyif alabilir. Herhangi bir takımı tutmasına gerek yok. Kasımpaşa'nın maçını izleyen bir futbol sever de aynı duyguyu yaşayabilir. Sıkılmaz. Her şeyi görebilir maçın içerisinde. Ama Kasımpaşa bu Süper Lig'de bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bu oyunda bir şey yapamaz. Galatasaray bir şey yapabildi mi? Yapamadı. Ne oldu? Sonuç hüsran. Neden? Çünkü 12 maç 24 gol atıyorsunuz. Kalenizde de 26 gol görüyorsunuz. Yani maç başına 2 golden daha fazla bir gol ortalaması var. Şimdi Süper Lig Avrupa ile aynı değil. Süper Lig'in üst klasman takımlarıyla Fenerbahçe, Galatasaray oynadığında zaman zaman sıkıntılar yaşadığını görebilirsiniz. Ama son sezonlara bakıldığında zaten ikisi sürekli olarak bu yarışın içerisinde. Neden? Çünkü diğer takımlarla aralarında uçurum var. Ama Avrupa'da bu iki takımla diğer takımlar arasında böyle bir uçurum yok. Böyle olunca da bazı şeylerin stratejisini farklı uygulamanız lazım. Okan Buruk fikrine aşık bir teknik direkt. Geçen sezon da böyleydi. Manchester United, Bayern Münih, bu sezon Tottenham veyahut da Azi Alkmaar fark etmez. Her takıma karşı aynı oyunu ortaya koymaya çalışıyor. Süper Lig'e bakıyorsun, aynı mantalite var. Ama bu size Süper Lig'de sonuç verebilir de Avrupa'ya gelince iş öyle değil. Geçen sezonki oyun tadı damaklarda kaldı denildi. Bayern'e, Manchester United'a karşı. Bu sezon Tottenham maçı tadı damaklarda kaldı denildi. Ne oldu peki? Geçen sezon Sparta Prag'dan 4 gol yiyen ve Avrupa'ya veda eden Galatasaray, bu sezon Azi Alkmaar'a karşı ilk maçta yine 4 gol yiyen, rövanşta da 2 gol gören kalesinde daha fazlası da olabilirdi. Üstelik kendi seyircinin önünde yine hüsrana uğrayan, yine veda eden bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Demek ki sadece iyi oynamaya çalışmak, coşkulu oynamaya çalışmak yeterli olmuyor. Galatasaray geçen sezon iyi oynadığı maçlar var. Bu sezon Tottenham maçını bir kenara bırakıyorsun. Şöyle Galatasaray hangi maça damga vurdu diyebileceğimiz bir maç yok. Bu neden kaynaklanıyor? Birinci sorumlu Okan Buruk. Okan Buruk ki Galatasaray tarihine bakıldığında o efsane UEFA Kupası dönemi, Süper Kupa dönemi, sonrasındaki Lucescu ile beraber çeyrek finale kadar Şampiyonlar Ligi'nde gidilen dönem. Bu dönemlerin içerisindeki nadide oyunculardan bir tanesi. İstikrarlı, sürekli oynayan oyunculardan bir tanesi. Fatih Hoca'nın en önemli isimlerinden bir tanesi. Ama o dönemki futbolla bu dönemki futbol arasında karşılaştırılamayacak kadar fark var. Bugün çok daha başka bir Galatasaray, çok daha başka bir kadro, çok daha başka dünya futbolu var. O gün Galatasaray yine hücum oynuyordu Fatih Hoca ile birlikte. Ama takımlar arasındaki uçurum böyle değildi. Kadrolar arasındaki fark böyle değildi. Bu bakımdan Okan Buruk'un birçok konuda yanlışlarıyla beraber rotasyonu doğru düzgün yapamadı bence. Kadrosundan çok iyi bir şekilde faydalanamadı ama buraya kadar getirdiler. Yine de şu ana kadarki gösterdikleri performans ülke puanına katkıdan dolayı teşekkür etmek lazım.
Bütün fatura Okan Burak'a kesildi fakat Galatasaray'ın bir yedek sıkıntısı var. Dar bir kadrosu var. Peki burada yönetimin yaptığı transferler de eleştirilmeli mi?
Kesinlikle eleştirilmeli. Son iki sezondur transfer dönemleri sezon başı devre arası, sezon başı devre arası. Büyük sıkıntılar yaşıyor Galatasaray. Geçen sezonki transferlerden de doğru düzgün yararlanamadı. Devre arası keza aynı şekilde. Bu sezona bakıyorsun, Osimhen piyangosu oldu. Osimhen'in dışında Sara biraz. O da son dönemlerde sakatlıktan sonra neredeyse ortalarda yok. Bakıyorsun Galatasaray'ın transferleriyle ilgili olarak sezonu götüren, peşinden sürükleyen çok fazla isim göremiyorsun. Bunca transfer, aralarında sadece iki tane futbolcuyu sayabiliyoruz. Sağ bek'e bakıyorsun, sağ bek konusu sıkıntı. Sol bek'e bakıyorsun, sıkıntı. Okan Buruk basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki devre arasında bazı oyuncular aslında biz kalmasını istesek de gitmek istedi. Kimi kastetti? Nelson. Peki Okan hocam, sen Nelson'un kalmasını istedin. Kalmasını istediğin oyuncuya karşı muamelen nasıldı peki? Bakalım Süper Lig'deki son maçlara. Nelson kaçıncı dakikalarda oyuna girmiş? 90. ya da uzatmalarda? Son bölümlerde? 86, 87. Oynadığı ilk 11 sayısı zaten kısıtlı. Yedekte bekliyor. Yedek kulübesinden geldiği dakikalarda oyuncuyla dalga geçer gibi hep bu bölümlerde. Şimdi bu oyuncuyu senin takımda tutabilmen mümkün mü? Sen bu oyuncuya git diyorsun aslında. Gittikten sonra da aslında kalmasını istediğimiz oyuncular gitmek istedi diyorsun. Ya böyle bir şeyi söylerken bir karşılığının olması lazım aslında. Ama karşılığı da bize başka bir fotoğraf gösteriyor. Demek ki burada idare biçimiyle ilgili olarak bir sorun yaşandı. Ve bugün Cuesta geldi, dünyanın parası verildi. Cuesta şu anda en fazla eleştirilen isim. Ne diye geldi bu oyuncu? Nelson'un boşluğunu doldursun diye. Doldurabildi mi? Bütün Galatasaraylılara sor, keşke Nelson gitmeseydi diyor. Şimdi Okan Buruk da basın toplantısında diyor ki aslında bazılarının kalmasını istedi. Dedik de onlar gitmek istedi. Okan Buruk'un bu sezonki idare biçimi, saha içerisindeki aynı zamanda hakimiyeti, bazı maçlarla ilgili olarak stratejileri ciddi sıkıntıda. Bunun sebebini ben biraz yönetime, biraz kendisine bağlıyorum. Muhtemeldir ki istediği, arzuladığı kalitede transferler yapılmaması iki sezonlu şampiyon olan bir takımın teknik direktörü olarak içine sindiremiyor. Bunu da rahatsızlığını da zaman zaman basın toplantılarında, zaman zaman da belki de oyuncu idaresinde gösteriyor.
O zaman Okan Hoca ile şöyle bir şey de sormak istiyorum. Oyuncularla arası bu sene biraz daha açık gibi. Aslında bu biraz da Icardi'nin sakatlığından sonra olmuş gibi gözüküyor. Sizce Okan Buruk'la oyuncular arasındaki en büyük köprü Icardi miydi?
Aslında oyuncular ve Okan Buruk arasında değil de oyunla Okan Buruk arasındaki en büyük köprü Icardi'ydi. Çünkü Icardi ile oyunu tarif etmek mümkündü. Ve Galatasaray sahaya çıkmadan önce, çıktıktan sonra ne olacağını öngörebiliyorduk. Icardi'nin gidişiyle birlikte sakatlıktan sonra Galatasaray'da artık öngörülemeyen bir oyun görmeye başladık. Ve bunun sıkıntısını da kazandığı maçlarda da yaşamaya başladı. Ligde bakalım Bodrum maçından bu yana Galatasaray problem yaşıyor. Oyun gücü eskisi gibi değil. Eskiden önde baskısıyla dönen topları alan, atağını devam ettiren, rakibi zaman zaman bunaltan ve oyunun büyük hakim olan bir Galatasaray vardı. Şimdi Tottenham maçından sonraki süreçteki Galatasaray'dan böyle söz etmek mümkün değil. Çünkü Icardi ile oynadığınız oyunu Osimhen ile oynamanız mümkün değil. Aynı zamanda bazı oyuncuların yalnız kaldığını düşünüyorum ben. Torreira, orta sahanın bütün yükünü tek başına omuzlamaya çalışıyor. Bu onda problem yaratıyor. Avrupa maçları, lig maçları derken beraberinde de bir yorgunluk söz konusu. Sara'nın çünkü katkısı özellikle ofansif anlamda daha iyi. Topa sahip olmada, pas yapmada, topu aynı zamanda kaybetmeme adına çok önemli bir faktör. Ama işin savunma tarafı ile ilgili olarak Torreira'ya çok fazla yardımcı olduğunu söyleyemeyiz. Mertens ciddi problemler yaşıyor, ciddi düşüşte. Geçen sezon Mertens Sparta Prag maçından sonra aslında ligde fark yaratmaya başlamıştı. Çünkü Avrupa'dan elenmişti Galatasaray. Ha şimdi yine aynı faktörü gösterebilir mi? Olabilir ama ben Okan Buruk'la futbolcular arasında böyle bir kopukluk olduğunu, problemler yaşandığını düşünmüyorum ama saha içiyle futbolcular ve Okan Buruk arasında problem olduğu zaten ortada. Eski Galatasaray yok.
Peki sosyal medyada da Okan Buruk istifa sesleri çıkmaya başladı. Sizce Okan Buruk'un son şansı derbi mi?
Ben Okan Buruk'un derbiyi kaybetmesi halinde dahi görevine devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da öyle bir süreç olur mu? Pek zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray derbiyi kaybetse dahi Fenerbahçe arasındaki puan farkı olacak. Kendisi istifa etmediği sürece böyle yönetimin bu yönde bir karar alacağını asla düşünmüyorum. Fakat taraftarın artık Okan Buruk'a eskisi gibi pozitif baktığını söyleyebilir miyiz? Asla. Şöyle olabilirdi. Pazartesi günü Galatasaray bir derbi oynamasaydı, normal içeride başka bir Anadolu takımıyla maç oynasaydı, AZ Alkmaar maçında Rams Park'taki tribünler çok başka bir reaksiyon gösterebilirdi. Ama hepsi içine attı. Dilin ucuna gelen bazı şeyleri yuttu Galatasaray taraftarı dün. Bazı futbolcular özelinde, belki de bir üstüne çıkartıyorum, Okan Buruk nezdinde. Belki bazı yerlerden o senin söylediğin sosyal medyadaki yansıma tribünlere de yansıyabilirdi. Duyabilirdik Okan Buruk'la ilgili olarak olumsuz bir şeyler. Fakat herkes derbi bekliyor. Dün zaten en iyisi sadece Galatasaray taraftarıydı. Sahanın içerisinde de Günay farkı vardı. Onun dışında Osimhen birazcık çabaladı. Ama dediğim gibi derbi bazı şeylerin yutulmasına, bazı şeylerin halının altına serpilmesine neden oldu. Ama derbi sonucundan sonra her şey değişebilir. Bir anda Florya'da, Kemerburgaz'da, şimdi artık aslında oraya taşındı Galatasaray. Bir bakmışsın orası Güneş, Kadıköy tarafında sıkıntı var. Ama bir bakmışsın Kemerburgaz tarafında şu anda İstanbul'da çok soğuk bir hava var. Yani bir anda orası çok daha farklı bir hale dönüşebilir. O senin istifa olur mu? Okan Buruk'la yollar ayrılır mı? Oraya kadar geleceğini zannetmiyorum ama sonrasındaki süreç çok çok çok çok sancılı olur.
Derbi demişken bir de diğer tarafa bakmak lazım. 3-0'ın rövanşında Fenerbahçe 2-2 Anderlecht'le berabere kalarak tura atlamaya başardı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Çok fazla sıkıntı yaşamadan Fenerbahçe Anderlecht deplasmanından turla dönmeyi başardı. Zaten bir sürpriz beklemiyorduk. 3-0'ın avantajı vardı. Dün maça golle başladı Fenerbahçe. Sonrasında maçın durması belki de aslında iki takımın da oyununu etkiledi. Oradaki Fenerbahçe taraftarına da geçmiş olsun diyelim. Golden sonraki sevinciyle birlikte Belçikalı taraftarların saldırısına uğradı. Hakemin soyunma odasına gitmesi. Bak görüyorsun en ufak bir şeyde Avrupalı hakem dünyanın neresinde olursa olsun anında aksiyon alıyor. Ya burada beterin beteri yaşanıyor. Kıyamet kopuyor. Hakemin aldığı en ufak bir aksiyon yok. En ufak bir aksiyon yok. Avrupa Ligi maçıymış. Şampiyonlar Ligi maçıymış. Avrupa Şampiyonası'ymış. Dünya Kupası'ymış. Fark etmiyor. Oyunun dışında bir şeyler yaşanıyorsa, oyuna müdahale eden, taraftara müdahale eden bir sıkıntı yaşanıyorsa, bu maça gölge düşüren bir unsur varsa, sahadaki en etkili isim hakem, anında üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve hemen orada buranın amiri benim diyor, hakim. Buranın her şeyi benden sorulur diyor ve anında düdüğünü çalıp soyunma odasına gidiyor. Türkiye'de olsa böyle bir durum ki neleri yaşanıyor, neler neler yaşanıyor. Ya bırak tribünde sahaya girip neler yaşandığını görüyoruz. Aksiyon alıyor mu hakemler? Almıyor. Birazdan geleceğiz zaten yabancı hakem mevzusuna. Bu tür benzer kararları, aksiyonları alabilmesi için sadece sahada faule, kırmızı karta, penaltıya düdük çalmak da olmuyor. Birçok şeyin cesaretine sahip olacak, yüreğine sahip olacak ve anında refleks gösterebilecek bir tecrübeye sahip olacak, kaliteye sahip olacak. Hakemlerden beklenen dünkü hakem, İsviçre hakem Scherer bu anlamda örnek bir davranış sergilemiştir. Muazzam bir duruşla anında maçı durdurmuş. Gelelim oyuna. Mourinho'dan belki de bazı taraftarlar rotasyon bekliyordu. Mourinho işi ne kadar ciddiye aldığını, oyuncularının da ne kadar ciddiye alması gerektiğini dün bir kez daha gösterdi bize. 3-0 önemli bir avantaj. Bazı oyuncularını derbi öncesi dinlendirebilirdi. Hayır. Belki de derbi kadrosunu gitti Anderlecht deplasmanında sahaya sürdü. Birincisi, burada önemli olan noktalardan bir tanesi, derbi öncesinde olası kötü bir skorla oradan dönmemekti. Yani bir rotasyon yapsa, rakibi nasıl olsa 3-0 kazandım deyip daha belki de biraz daha yedek ağırlıklı bir kadroyla çıksa, orada yine tur atlayıp da kötü bir sonuçla ayrılmış olsa, bir yenilgi ile ayrılmış olsa, oyun son derece kötü olsa, o zaman belki derbinin önüne geçebilecek bir şeyler olabilirdi. Buna izin vermedi. İşte bu tecrübedir. Bu büyük hoca aynı zamanda aksiyonudur, refleksidir. Bu anlamda Mourinho'yu tebrik ediyorum ben. Hem rakibi ciddiye alması hem de derbi öncesine başka bir gündemin taşınmaması amacıyla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Hatırlarsan son maçtan sonra da zaten bütün futbolcular kimse derbiyle ilgili konuşmadı. Önümüzde Anderlecht maçı var. Derbi ısrarla soruldu herkese. Anderlecht maçı ...dan bahsetti herkes. İşte bundan dolayı herkes Anderlecht maçından bahsetmiş. Bunu da net bir şekilde anlayabildik. Tebrikler Fenerbahçe'ye. Avrupa'daki tek temsilcimiz. Fenerbahçe aynı zamanda şimdi Mart'ı yeni görmüyor. 3 sezondur Mart'ı görüyor. George Jesus döneminde Sevilla'ya elenmişti. İsmail Hoca döneminde çeyrek finalde, geçen sezon Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmıştı. Olympiakos'a elenmişti. Ben Mourinho'yla biraz daha geleceğin iyi olduğunu, parlak olduğunu, güneşli olduğunu görüyorum. Umarım yani ligde ne olur bilemem. Birazdan geliriz ama Avrupa'da ben Fenerbahçe'den ümitliyim. Fenerbahçe'nin Mourinho ile beraber ilerleyen turlarda kendini göstereceğini düşünüyorum ve hayal ediyorum. Çünkü Avrupa Mourinho'nun işi. Roma'da, Manchester United'da lig şampiyonluğunu yaşamadı ama kupa, Avrupa Kupası'nın heyecanını, mutluluğunu yaşadı. Finaller gördü, kupalar kazandı. Zaten dünyanın şu anda ikili eşleşmelerde en fazla tur atlayan iki teknik adamından bir tanesi. Biri Ancelotti, diğeri Mourinho. CV'sinin ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe'deki dokunuşu da son özellikle 1,5-2 ay içerisinde ciddi bir şekilde pozitif. Bu yüzden ben mesela şöyle söyleyeyim. Bugün eğer Şampiyonlar Ligi ön elemesi olsaydı, Fenerbahçe'nin rakibi yine Lille olsaydı, bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederdi. Lille'lerdi. Bu da aslında Fenerbahçe yönetimi açısından bir mesaj olabilir. Çünkü 2 sezon önce de Dinamo Kiev'le karşılaştı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde. Jesus gelmişti. O zaman Fenerbahçe Dinamo Kiev elenmiş. Daha sonra tekrar karşılaşmış ve yenmişti. Niye? Çünkü giderek oyunu oturan yeni hocayla, yeni transferlerle beraber daha iyi bir Fenerbahçe görüyoruz. Bu yüzden belki de transferlerin daha zamanında yapılması konusunda bir tecrübe edilmiş olabilir Fenerbahçeli Başkan Ali Koç ve yöneticileri.
Şimdi de derbiye geçelim. İlk öncelikle hakem mevzusunu konuşmak istiyorum. Vinç için Fenerbahçe Galatasaray derbisini yöneteceğini açıkladı TFF. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları ve Vinç için gelmesine ne diyorsunuz?
Kimse için sürpriz olmadı yabancı hakem konusu. Ama federasyon elini yüzüne bulaştırdı. Yani bugün aslında Galatasaray'ın en ufak bir tepki göstermeyeceği bir yabancı hakem uygulaması gerçekleşebilirdi. Fenerbahçe zaten istiyordu. O yüzden hani Fenerbahçe'nin mutlu olabileceği diye bir ifade kullanmadım. Fenerbahçe zaten hem yabancı var konusunda hem de yabancı hakem konusunda bu derbi için uzun zamandan beridir ısrarcı ve bunu kamuoyu önünde Ali Koç da, Acun Ilıcalı da defalarca dile getirdi. Galatasaray tarafı biz yabancı hakem istemiyoruz demedi. Yabancı hakem istiyoruz da demedi. Biz yerli veya yabancı, pasaportu önemli değil. Biz iyi bir hakem istiyoruz dedi. Şimdi bu işe farklı farklı taraflardan bakmak lazım aslında. Birincisi Vinçiş ismi niye bu kadar tepki görüyor? Niye Galatasaraylılar bu kadar tepkili? Bunun ana sebebi Slovenyalı olması. Slovenyalı olması demek ne demek? Yani UEFA Başkanı Cefre'nin hemşerisi. Oradan geliyor. Peki Cefre'nin kim? Avrupa Kulüpler Birliği'nde icra kurulu üyesi olan Ali Koç'un sürekli temasta olduğu, görüştüğü UEFA Başkanı. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın da Cefre'ne gidip ziyaretiyle ilgili olarak fotoğraflar medyaya düşmüş. Bir başka konu Acun Ilıcalı'nın şu anda Slovenya'da Maribor takımının %75 hissesine sahip olması. Hakem de Maribor doğumlu. Maribor taraftarı olduğu için hatta kendi liginde oranın maçını yönetmediği için bu söylemiş olduğum unsurları Galatasaraylılar alıyorlar ve kamuoyunun önünde diyorlar ki bu hakemi Ali Koç, Acun Ilıcalı, İbrahim Hacı Osmanoğlu üçlüsü daha önceden zaten organize etmişti ve getirdiler derbiye önümüze koydular. Galatasaraylılar böyle düşünüyor. Tepkisi bundan dolayı. Peki bunun bu kadar problem olmasının sebebi kim? Türkiye Futbol Federasyonu. Süreci başından şu geldiğimiz noktaya kadar son derece yanlış bir şekilde idare etmesi ve aynı zamanda eline yüzüne bulaştırması. Peki gelelim Fenerbahçe tarafına. Fenerbahçe başından beri ne söylediyse aynı noktada. Ne isim telaffuz edildi, ne o olsun, ne bu olsun. Yabancı hakem gelsin, burada bu maçı yönetsin. Fenerbahçe neden peki yabancı hakem gelmesini istiyor? Diyor ki, rakibimizin maçlarında, Galatasaray'ın maçlarında hakemler hep Galatasaray'ın lehine kararlar veriyor. Galatasaray sürekli ittiriliyor. Bu sezon değil, geçtiğimiz sezonlarda da. Avrupa'da başka, görüyorsunuz Türkiye Ligi'nde başka. Avrupa'da yabancı hakemler sarısını, kırmızısını tak tak tak tak çıkartıyor. Yere düşene kalk diyor. Burada ne sarıyı veriyor, ne kırmızıyı veriyor. Yere düştüğü anda adam dokunmasa dahi anında düt Galatasaray lehine faul. Penaltı olmasa da penaltı. Penaltı olana da penaltı değil. Galatasaray'ın sürekli olarak hep lehine çalışan bir hakem operasyonu var olduğunu düşünüyor Fenerbahçe'de. İki tarafına bakış açısı bu. Ve bu yüzden diyor ki gelsin bakalım bir yabancı hakem. Ne Fenerbahçe'yi ne Galatasaray'ı tanıyor. Bildiği gibi tecrübesiyle bu derbi mücadelesi yönetsin. Şimdi ben buradan Galatasaraylılara soruyorum. Diyelim ki hani bu bahsedilen organizasyonla Sloven hakem Vinčić, Slavko Vinčić geliyor derbiyi yönetecek şimdi. Yani Fenerbahçe'ye mi kazandırmak için geliyor bu hakem? Gelecek bu kurguyla beraber derbiyi Fenerbahçe kazanacak ve bunun karşılığında da aslında Fenerbahçe'nin Ali Koç'un, Acun Ilıcalı'nın istediği mi olacak? Bunu Cefren üzerinden gerçekleştirmek mi daha kolay? Bir Sloven hakem üzerinden gerçekleştirmek mi daha kolay? Yoksa eğer böyle böyle bir hani kurgu varsa, böyle bir operasyon varsa, Ali Koç'la İbrahim Hacı Osmanoğlu ilişkisinin bu kadar sağlıklı olduğunu düşünen Galatasaraylar şunu düşünmemeli mi peki? Ya bu işi Türk hakemle daha rahat yapar zaten Fenerbahçe. Eğer böyle bir şey yapabiliyorsa, becerebiliyorsa, ne yani Hacı Osmanoğlu sözünü yerli hakeme geçiremiyor. Yerli hakemlerin bir direnci var. Yabancı hakemle mi ancak bu işi idare edebiliyorlar? Böyle yapabiliyorlar. Peki Galatasaray şunu acaba söylemedi mi? Fenerbahçe'nin kazandığı bazı maçlardan sonra hırsız diye ifade kullanmadı mı? Hırsız dedikleri kim peki? Türk hakemleri. Doğru mu? Ya hırsız dediğiniz Türk hakemi bu derbiyi eğer yönetecekse siz hırsız diyorsunuz. Niçin hırsız diyorsunuz? Fenerbahçe Türk hakemi yüzünden maç kazandı diye tweet atıyorsunuz, açıklama yapıyorsunuz, ahlaksızlar diyorsunuz, hırsızlar diyorsunuz, hak yiyor diyorsunuz. Kimin peki vesile olduğunu söylüyorsunuz? Hakemlerin vesile olduğunu söylüyorsunuz. E buna karşı madem öyle neden karşı çıkıyorsunuz? Yabancı hakemin gelmesine, Vinçiş isminin gelmesine neden karşı çıkıyorsunuz? Okan Hoca'nın bir ifadesi var. Galatasaray camiasının korktuğu yerler var diye. Ne demek bu? Az önce söylediğim şeyler işte. Yani bu hakem Fenerbahçe tarafından ayarlandı. Fenerbahçe kurguyu yaptı. Gelecek burada şike yapacak, öyle mi? Gelecek burada Galatasaray'a operasyon çekecek, öyle mi? Yani Okan Hoca'nın ifadesi bu. Galatasaray camiasının korktuğu yerler var. Korktuğu yerler ne demek? Bu hakem bize gelecek operasyon yapacak demek. E niye böyle bir korku yaşıyor Galatasaray? Ya Türk hakemleri üzerinden böyle bir korku yaşamıyor. Türk hakemleri üzerinden Galatasaray böyle bir korku yaşamıyorsa güvendiği bir dağ mı var peki bu anlamda? E onu da söyleyemeyiz çünkü siz zaten Fenerbahçe'nin maçını yöneten hakemlerde, sizin maçınızı yöneten hakemler aynı zamanda. E onları hırsız dediniz. Yani nereden baksan tutarsızlık var şu anda bu konuyla ilgili olarak. Vinçiş isminin gelmesi kamuoyu nezdinde, Galatasaray nezdinde bahsetmiş olduğum sebepler yüzünden bir tartışma konusu olabilir. Ama burada tartışılması gereken derbiyi bir yabancı hakemin yönetmesi iyi midir, kötü müdür? Hakemliğin geleceği açısından büyük sıkıntıdır. Ama Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetecek olması alınan son derece doğru bir karardır. Alınması gereken bir karardı. Ben uzun zamandan beridir bu maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini zaten söylüyorum yayınlarımda. Defalarca dile getirdim. Bunun sebebi de insanlar maçın sonucu ne olursa olsun hakem hata yapmasa dahi hep hakemi konuşup hakem unsurunu öne koyacaktı. Yenilen hakemi bahane edecekti. Bugün en azından ne olursa olsun kimse hakem hata yapsa dahi hakemi bahane etmeyecek. Etmemeli de zaten. Çünkü bir yabancı hakem kafasında en ufak bir şey olmadan gitti en son PSV Eindhoven Juventus maçını yönetti. Hala Şampiyonlar Ligi'nde görev yapan bir isim. Yani elin bilmem ne ülkesinden buraya kim olduğu belli olmayan yabancı var gibi değil bu. Kariyerli, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak maç yöneten, en son Şampiyonlar Ligi finalinde yönetmiş olan bir hakemden bahsediyoruz. Gittiler de bir anda ismi cismi bilinmeyen, bu zamana kadar ne yaptığı bilinmeyen bir hakemi getirmediler buraya. Bakın, günü kurtarma adına bence alınması gereken bir karardı. Gelecekle ilgili olarak da büyük sıkıntı. Ona hiçbir itirazım yok. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu bütün hakemlerin karşısında şöyle bir ifade kullandı. Buraya dedi, geçen sene yabancı var getirdiler. Bu bir saygısızlıktır. Benim olduğum yerde buraya yabancı hakem girmeyecek dedi. Bunu getirenleri de kınıyorum dedi. Hakemlerin yüzüne baka baka söyledi bunu. Şimdi bu hakemlerin İbrahim Hacı Osmanoğlu'na güvenmesi, Ferhat Gündoğdu'ya güvenmesi bundan sonraki noktada imkanı yok zaten. Ama dediğim gibi günü kurtardılar. Olması gereken buydu. Gelecek adına onu da İbrahim Hacı Osmanoğlu düşünsün. Benim işim değil çünkü.
Fenerbahçe bu kadar yabancı hakem isterse buna rağmen yenilirse ne olur?
Hiçbir şey olmaz. Yani ne diyecek? Sesini çıkarmaz tabii ki. Çünkü hatırla geçen sezon yabancı var. Fenerbahçe istiyordu. Geldi. Sivas'taki penaltı. Sonrasında Fenerbahçe tarafından hiçbir açıklama olmadı. Hatta taraftar tepki gösterdi. Ya niye bir şey söylemiyorsunuz diye. E ne söyleyecek zaten? Yabancı var istedi. Geldi. E maçta da yabancı var görevliydi. O penaltıyla ne oldu? Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı aslında. Ama Fenerbahçe'den bir tepki gördük mü? Görmedik. Fenerbahçe bugün yabancı hakemin geldiği noktada derbi mücadelesini kaybederse hiçbir şey söylemeyecek tabii ki. Ne söyleyebilir? Zaten Cenk şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi mücadelelerinde hakem unsuru çok acayip bir şekilde ön plana çıkmadı. Konuşuldu mu konuşuldu. Geçen sezon Rams Park'taki maçı Fenerbahçe kazandı. 1-0. Hakem konusu nasıl gündeme geldi? Cicu'nun haksız bir şekilde atılmasıyla. Kazanan Fenerbahçe olduğu için böyle acayip hakem odaklı bir mevzu olmadı. Ha, Galatasaray kazansaydı şampiyonluğunu kutlamış olacaktı ya da berabere kalsaydı o zaman hakemi Fenerbahçe tarafı daha çok konuşurdu. Çünkü haksız, hiç alakası olmayan bir şekilde kırmızı kart gördü Dzeko. Gelelim ligin ilk yarısına. Galatasaray kazanırken 3-1 Kadıköy'de hakem unsuru Fenerbahçe aleyhine miydi? Hayır. Galatasaray'ın aleyhine verilen bir penaltı hatalı bir penaltı kararı. Ama Galatasaray net bir galibiyet elde etti. Geçen sezonki maçlar, ondan önceki sezon maçlar, sen hatırlıyor musun? Hakem unsurunun ön planı çıktığı Galatasaray-Fenerbahçe derbileri.
Hayır, maçlar net bitiyordu.
Değil mi? Zaten ilk şampiyonlukta iki derbi de kazandı Galatasaray. 3-0, 3-0. Geçen sezon da söyledik, bu sezon da söyledik. O yüzden bu derbilerden sonra da zaten Fenerbahçe istediği sonuçları alamasa dahi bir şey söylemedi. Burada da öyle olacaktır. Yabancı hakem geliyor, yönetecek. Sonuç ne olursa olsun. Ben Fenerbahçe'nin hiçbir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Ha, kalkıp da Galatasaray aleyhine bir şeyler yaşanır. Galatasaray bu maçı kaybeder. Sonrasında ligin hikayesi başka bir hale dönüşür. Ve Galatasaray gördünüz mü işte? Bak biz maç öncesinde ne demiştik? Başımıza da ne geldi? Şeklinde bir derbi olursa işte onu o zaman gelecek programda daha rahat bir şekilde konuşuruz. Bir önümüzü görelim. Derbiyi görelim. Umarım futbolu daha fazla konuşuruz. O zaman gelecek programda daha detaylı bir şekilde masaya yatırırız.
Peki derbideki kötü senaryolara bakalım bir de. Fenerbahçe kaybederse Mourinho ile yollar sezon sonunda ayrılır mı? Kongreye gidilir mi?
Kongre olmamalı. Mourinho ile ayrılma ihtimali akla dahi getirilmemeli. Asla böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum zaten. Şimdi Ali Koç 4 sezonluk süreç içerisinde başladığı teknik direktörle ligi bitiremedi. Son 2 sezon Jesus'la başladı, Jesus'la bitti. Jesus gitti, İsmail Kartal'la başladı. İsmail Kartal'la aynı zamanda bitti. 2 sezon böyle bir ilki gerçekleştirdi. Şimdi kendi yönetimi açısından, kendi başkanlığı açısından bence bir ilki daha gerçekleştirmeli. Mourinho ile başlayıp Mourinho ile bitmeli ve sonraki sezonda Mourinho ile devam etmeli. Sonuç ne olursa olsun bakın Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmaması, Avrupa'da bir şeyler yapıp yapmamasıyla alakasız bir söylemde bulunuyorum ben. Ne olursa olsun. İsterse 3-0 çeksin Fenerbahçe. Daha iyi, daha sağlam, daha güçlü bir Fenerbahçe için olmazsa olmaz bence budur. Ne bir hoca arayışı ne bir başkan arayışı. Fenerbahçe hiçbir fayda getirmez. Fenerbahçe'nin şu anda yapması gereken önündeki derbiye odaklanması, derbiden çıkacak sonuca göre lig haritasının belirlenmesi ama öbür tarafta da Avrupa ve Türkiye Kupası ile ilgili olarak da yoluna devam edebilme ihtimali oraya odaklanması. Lig yarışı 9 puana çıksa bu tarafa yönelebileceğiniz ve aynı zamanda belki de 2 kupayla sonunu getirebileceğiniz yollar da var. Tabii ki yıllardan beridir, 2014'ten bu yana lig şampiyonluğu hasreti Fenerbahçe'nin şu anda birinci hedefi. Bunu Mourinho da açık açık dile getiriyor. En son vermiş olduğu bir röportajda bunu söyledi zaten. Öncelik lig dedi. Jesus da öyle demişti. Bunu doğal olarak karşılıyorum zaten. Buna hiçbir itirazım yok. Ama lig yarışı ne olursa olsun Fenerbahçe Mourinho ile bence devam edecektir, devam etmeli. Ali Koç'un da her ne kadar belki 8. seneye girerken lig şampiyonluğu olmasa da bir kongre kararı alacağını zannetmiyorum. Sosyal medyada, belki tribünlerde istifa, kongre çağrısı yapan taraftarlar olabilir. Onlara da itirazım yok. Ama bence Fenerbahçe'nin geleceği açısından yeniden bir seçim sürecinin olması, yeni bir hoca sürecinin olması fayda değil, tamamen zarara yazar.
Peki diğer tarafta Galatasaray kaybederse Okan Buruk ile devam edilir demiştiniz. Ama Galatasaray kaybedip üstüne şampiyonluk verip 5. yıldızı da takamazsa Okan Buruk ile bu sefer devam edilir mi? Yönetimle Dursun Özbek için istifa sesleri başlar mı?
Orası biraz karışık. Çünkü Galatasaray taraftarının refleksi, Galatasaray camiasının dinamikleri biraz daha farklı Fenerbahçe'ye göre. Galatasaray'da başarısızlık karşısındaki ses çok yüksek çıkar. Öyle yüksektir ki bu sezon içerisinde bir anda başkan da gider, hoca da gider. Oradaki dinamikler çok daha farklı. Başarısızlığa tahammülü olmayan, bunun aynı zamanda refleksini hemen gösteren, bazen de öyle bir gösterir ki ya arkadaş ne oluyor ya filan dersin ama bunun karşılığını da alır. Burak Elmas döneminde refleksini anında gösterdi. 13. bitirdi Galatasaray. Burak Elmas gitti. Seçim, transferler, Okan Buruk 2 senedir şampiyon. Şu anda da yine derbiye 6 puan önde giriyor. Olası senin bahsettiğin senaryoda şu avantajı elinden kaçırıp şampiyonluğu Fenerbahçe'ye vermek, 6 puan önde olan Galatasaray'ın teknik direktörüne bu kadar tepki gösteriliyorsa senin dediğin senaryoda sezonu bitirmesi bile zor olabilir zaten. Yani bırak şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin puan farkını azaltması ya da öne geçmesi ya da eşitlemesi durumunda değil, Galatasaray'da birçok şey değişebilir. Zaten şu anda bir tek başkana çok fazla tepki yok. Ama yöneticiler nezdinde, özellikle İbrahim Atıboğlu nezdinde çok büyük bir reaksiyon var. Neden? Çünkü transferlerden dolayı. Erden Timur gitti. Erden Timur'u çok arıyor Galatasaray. Sadece transferle ilgili olarak değil. Takımın içerisindeki havanın bozulduğunu hissettiği anda Florya'da yatıyordu, Florya'da kalkıyordu. Kokuyu alıyordu. Ki o kadar çok büyük bir tecrübeye sahip olmamasına rağmen. Ama işine aşık bir insandı. Vaktini, mesaisini, her şeyini oraya harcıyordu Erden Timur. Muhakkak ki şu anki yönetimden de harcayanlar vardır ama iletişim dili de kuvvetli. Giderseniz bir karşılığı vardır. Giderseniz bir karşılığı yoktur. Sadece gitmişsinizdir. Aa yine gelmiş derler, o kadar. Ama giderseniz Erden Timur gelmiş, onun gelişiyle birlikte mutlu olan, belki de moral bozukluğunu tamamen pozitife çeviren bir gün yaşarsınız. Öyle bir iletişimi vardı Erden Bey'in. Bu yüzden zaten taraftarlar da, Okan Hoca da zaman zaman Erden Timur'un kulaklarını olumlu anlamda çınlatıyor.
Birazcık derbi nezdinde de oyunculara bakacak olursak, Okan Buruk'un derbideki tercihi Muslera mı olur, Günay mı olur?
Şimdi dünkü maçtan sonra, Azi Alkmaar maçındaki kurtarışlarından sonra, yani bugün anket yapsak ağırlıklı olarak herhalde herkes Günay der. Çünkü bu bir maçlık bir performans gibi görünse de Muslera'nın performansında bir düşüş vardı. Asıl hani ankette Günay'ı işaretleyecek olanların ana sebebi şu ana kadarki süreçte Muslera'nın düşen performansı. Ama Muslera'nın da derbilerde çok başka bir hale dönüştüğünü, takıma liderlik yaptığını, kurtarışlarıyla birçok derbinin hikayesini değiştirdiğini de biliyoruz. Bu yüzden Okan Buruk için gerçekten çok zor bir karar. Basın toplantısında da bu soruldu. Daha sonra bakacağız dedi. Ama benim kişisel düşüncem kalede Muslera'nın olacağı yönünde. Ha Günay olursa da şaşırmam tabii ki. Bu performans, bu moralle birlikte belki de hoca Günay'ın da hakkını verecektir. Derbide oynatacaktır.
Peki iki formda isimden bahsedecek olursak En-Nesyri ve Osimhen derbiye sizce nasıl damga vurur?
Ya ikisi de bu sezonun en formda santroforu. Ama ikisinin arasında büyük bir fark var. En-Nesyri Fenerbahçe'nin iyi oyunuyla, takımın oyununu güçlendirmesiyle, yanına Dzeko gibi bir muazzam bir isimle başka bir performans ortaya koymaya başladı. Son dönemlerde bu kadar sürekli gol atan, üstelik birçok maçta da duble yapan bir santrofor görmedik. Gerçekten çok iyi. Fenerbahçe tarihi açısından da gittikçe daha böyle kalın harflerle ismini yazdırıyor. Son 1,5-2 aydan beridir herkes En-Nesyri'den bahsediyor. İlk maçlara bakalım. Herkes En-Nesyri devre arasına gitsin de aman kurtulalım niye aldık diye tepki gösteriyordu. Bugünkü En-Nesyri'nin böyle bir performans ortaya koymasının ana sebebi Dzeko ile beraber başka bir oyun ve o oyunla beraber de Fenerbahçe'ye katkı sağlaması. Şimdi öbür tarafa bakıyoruz. Osimhen'e. Osimhen bireysel unsurlarıyla ön plana çıktı Galatasaray'da gösterdiği performansta. Galatasaray'da zaten sıkıntı bu. Biz önceden takımın oyun gücünden bahsederken şimdi kazanılan maçlarda hep performanslar bireysel olarak göz önüne geliyor. Bir bakıyorsun kaleci Günay'dan bahsediyoruz. Bir bakıyorsun Rize'de Osimhen sahneye çıkıyor. Diğer maçta Yunus sahneye çıkıyor. Öbüründe Barış sahneye çıkıyor. Hep böyle bireysel bireysel bireysel. Eskiden hangi oyuncu daha iyi, hangisini seçersek öbürüne haksızlık yaparız diye düşünülen bir Galatasaray vardı. Çünkü 4-5 tane oyuncu çok iyi performanslar ortaya koyuyordu. Bugün ne Abdülkerim'den, ne Davinson Sanchez'den, ne zaten Bekler'den, ne eski Torreira'dan, ne Mertens'ten hiçbirinden çok çok iyi, daha iyi gidiyor diyemeyiz. Zaten Galatasaray'ın son oyun gücünün düşüşünde iyi performans olarak, eski performansı karşılığını veren oyuncu olarak sayabileceğimiz kimse yok. Neredeyse hiç kimse yok. Ne stoperler? Abdülkerim eski Abdülkerim değil. Davinson Sanchez eskisi gibi değil. Her bir futbolcu geriye doğru gidiyor. Ha buna rağmen gerçekten maçları kazanması, bu sancılı dönemde bu kadar sıkıntıya rağmen maçlarını kazanması da Galatasaray'ın takdir edilecek bir tarafı tabii ki. Yani çünkü çok fazla puan kaybı yaşayabileceği maçları geride bıraktı.
Stoper ikilisinden de bahsetmişken, bir tarafta genç yetenek, diğer tarafta deneyimli bir yıldız. Skriniar ve Yusuf Akçiçek ikilisinden nasıl bahsedebiliriz?
Şimdi Levent oynadı ligde Skriniar'ın yanında. Amrabat'la beraber. Levent'in performansı da iyiydi. Yusuf oynadı. Yarın Ciku. Çağlar. Kimden peki kaynaklanıyor? Bak Ekuri denilen kavram çok önemlidir. Şimdi işte Skriniar'ın performansıyla beraber özellikle bir jenerasyon Uçehök ikilisini çok iyi anımsar. Ve o dönemden bahseden Fenerbahçeliler Skriniar'ı ön plana çıkartıyor. İşte Ekuri'niz iyiyse zaten yanına yanınıza gelen oyuncular da hemen anında uyum sağlıyor. Skriniar muazzam, muazzam bir lider. Kaliteli, tecrübeli, bu seviyelerin çok çok üstünde top oynamış bir stoper. Gelir gelmez dokunuşunu yaptı. Transfer dediğinde böyle. Son dönemlerin en iyi ara transferi olabilecek performans ortaya koyuyor. Eğer bir sakatlığı, bir sıkıntısı, sonradan inanılmaz bir düşüş olmadığı takdirde sezon sonunda muhtemeldir ki en iyi transferler bölümünde sezon başı, sezon ortası 1-2-3'ün içerisinde mutlaka Skriniar olacaktır. Ve Fenerbahçe bu oyuncuyu alarak hem oyununu düzeltti hem de aynı zamanda savunmasını toparladı. Bir stoper alarak sadece savunmaya gelen, rakibin hücum ettiği gelen pozisyonlara siz önlem almıyorsunuz. Orayı derleyip toparlamıyorsunuz. Sizin sahanın içerisinde aldığınız pozisyon, rakibe uyguladığınız baskı, oyunun mesafesinin aynı zamanda kısalması, sizin nasıl hücum yaptığınız, sizin hücuma nasıl çıktığınız, ikinci, üçüncü bölgeye nasıl geçtiğiniz, oyunu nasıl başlattığınız, her şeyi belirliyor. İşte o eksikliği şu anda Skriniar tamamlıyor. Skriniar'ın tamamlamasıyla birlikte orta sahada rahatladı, hücum hattı da rahatladı. Fenerbahçe'nin oyun mesafesi de kısaldı. Bu yüzden zaten son maçlarda özellikle daha rahat, daha sıkıntı yaşamayan bir Fenerbahçe görüyoruz.
O zaman izleyicilerimize son sözü söylemek için tekrardan sözü size bırakıyorum.
İzleyicilerimize ilk programda merhaba dedik. Yayınımızı beğenmeleri ve aynı zamanda kanalımıza abone olmaları bizim için çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere. Bundan sonra bu kanalda, kendime ait YouTube kanalında haftanın değerlendirmelerini yapacağım. Zaman zaman konuklarım da olacak. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese buradan sevgilerimi sunuyorum.